Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Beled Suresinin 1 ila 20. ayetlerin tilavetini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim ki sen bu şehirde oturmaktayken, babaya ve doğan çocuğa da andolsun biz insanı bir zorluk içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine asla güç yetirmeyeceğini mi sanıyor? O, yığınla mal tüketip yok ettim diyor. Kendisini hiç kimsenin göremediğini mi sanıyor? Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Orada yükseklerde kurumuş tahtlar da vardır. Konulmuş içecek dolu kaplar, dizi dizi yastıklar ve serilmiş yaygılar. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 5'tey, 1401 Hicri Kameri, 2 Cemadiyu Sani 1444, Miladi 26 Aralık 2022 Pazartesi. Ayrıca Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyha'nın şehadetini idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize başsağlığı diliyoruz. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumların ardında sırasıyla din alemi Hücret-i İslam Mehtevi ile Hazreti Zehra'nın şehadet yıldönümü üzerine yap röportaj, İran basında seçmeler, Hazreti Fatıma'nın şehadet yıldönümü, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Rus heyetiyle İran Dışişleri Bakanı bir araya geldi. İran ile Rusya ticaret hacmi artıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü KP canlandırma topunun Batılıların sahasında olduğunu belirtti. Diyarbakır'da zırhlı askeri araç devrildi, 6 asker yaralandı. Ve Erivan-Laçin koridoru Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görüşüleceğini belirtti. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran'da bulunan Rusya parlamentolar arası dostluk grubu ile görüştü. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Rusya parlamentolar arası dostluk grubu ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Abdullahyan, parlamentoların iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirmesindeki rolüne değinirken, Parlamento İşbirliği Yüksek Komisyonu'nun iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geliştirmesi için önemli bir mekanizma olduğunu belirtti. Abdullahyan, İran Dışişleri Bakanlığı'nın İran-Rusya ekonomi ilişkilerinin geliştirmesinde yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti. Rusya Duması Parlamenter Dostluk Grubu Koordinatörü Vasilyev ise parlamentolar arasındaki işbirliğinin iki ülke ilişkileri için önemli olduğunu vurguladı.
Rusya Federal Gümrük Servisi'nin yayınladığı verilere göre İran ve Rusya arasındaki kiri ticaret 2022 Ocak-Ekim döneminde 4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Sputnik'in haberine göre, Rusya Federal Gümrük Servisi'nin yayınladığı verilere göre İran ve Rusya arasındaki kiri ticaret 2022 Ocak-Ekim döneminde 4 milyar dolar seviyesine ulaştı.
Rusya Federal Gümrük Servisi Başkan Yardımcısı Vladimir Evin, bu dönemde Rusya'nın ihracatı %27, İran'dan ithalatı ise %10 arttı dedi. İzvestiği konuşan Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sergey Katerin, İran ile ticaretin Rusya'ya yönelik batı yaptırımları nedeniyle arttığını kaydetti. Katerin, İran'ın Orta Doğu, Güney ve Güneydoğu Asya ile ticarette bir lojistik köprüdür dedi. Tüm ambargolara rağmen ayakta durabilen İran'ın yaptırımları delme hususunda eşsiz bir deneyime sahip olduğunu anlatan Sergey Katerin, Avrasya Ekonomik Birliği ile İran arasında 17 Ekim 2019'da yürürlüğe giren geçici serbest ticaret anlaşmasının ticaret hacmin artmasını kolaylaştırıcı açıktır diye konuştu.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü, İran, Ukrayna Savaşı'nın bir parçası değil ifadesini kullandı. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, Tahran'ı suçlayan Ukraynalı yetkililerin iddialarına tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Kenani, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin İran hakkındaki iddialarına tepki göstererek İran İHA'ları hususunda Dışişleri Bakanlığı ve ülke yetkilileri birçok kez tavrını gösterdi. Şunu bunu veya İran'ı suçlamanın Ukrayna halkına ve ülke yöneticilerine hiçbir yararı olmaz. İran'ın Ukrayna'daki savaşın bir parçası olmadığını belirtmek isterim. Bu ülkedeki krizi çözmeye ve barışı tesis etmeye yardım etmeye hazırız. Herhangi bir Ukraynalı makamın yaptığı tehdidi sorumsuzca buluyoruz. Tehditkar açıklamaların siyasi ve hukuki sonuçlarının sorumluluğu Ukrayna tarafına aittir dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan arasında Ürdün'de yapılan görüşmenin iyi geçtiğini belirten Kenani, İran'la diyaloğa hazır olduklarını söyleyen Suudi Bakan Faysal Bin Ferhan'ın son açıklamasını olumlu karşıladı. Kenani, İran-Suudi Arabistan görüşmelerine ilişkin iki ülke heyetleri arasında Bağdat hükümetinin desteğiyle 5 tur görüşme gerçekleştirildi. Bu nedenle Irak'ta yeni bir müzakere turu yapılabilir açıklamasını yaptı. Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen 2. Bağdat Konferansı sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran hakkında yaptığı açıklamalarına yanıt veren Kenani, İran'ın bölgedeki nüfuz ve etkisi göz önünde bulundurulduğunda İran olmadan bölgesel sorunların çözülmesi mümkün değildir ifadesini kullandı. Sözcü Kenani, nükleer müzakerelerin son durumu hakkında Bağdat Konferansı'nda İran ile Avrupa Birliği baş müzakerecileri arasında 2 saat süren bir görüşme gerçekleşti ve yeni müzakere turu için çok iyi bir fırsat yaratıldı. Ayrıca yaptırımların kaldırılması ile ilgili konular tartışıldı ve müzakerelerde nihai anlaşmaya ulaşmak için yola devam edilmesi konusunda mutabık kalındı diye konuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Haber bültenimiz devam ediyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptırımları kaldırma müzakereleri ilgili olarak yaptığı konuşmada İran'ın nükleer anlaşma ile ilgili tüm bağımlılıklarını yerine getirdiğini, diğer tarafların gecikmelerinin mevcut durumun sebebi olduğunu vurguladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İran'ın nükleer anlaşmanın tüm gereksinimlerini yerine getirdiğini vurgulayarak sözlerine şunlar ekledi. İran'ın nükleer dosyası ile ilgili mevcut müzakereler hassas ve kritik bir aşamaya gelmiştir. Nükleer anlaşmanın tüm tarafları diyaloglara ve müzakerelere bağlı kalmalı. Rusya'nın Viyana'da bulunan Birleşmiş Milletler temsilcisi Mihail Ulyanov da İran ile nükleer anlaşma müzakerelerinin bir iki gün içerisinde toparlanabileceğini ancak Amerika'nın buna hazır olmadığını vurguladı. Rus diplomat sözlerinin devamında Amerika'nın müzakereleri durdurma kararını sorumsuzca olarak değerlendirdi.
MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Altılı Masa'nın HDP'nin de desteğini almasıyla birlikte bu maç 57'ye 43 gibi 56'ya 44 gibi duruyor dedi. Normal takvime göre Haziran 2023'teki yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri gündemdeki yerini koruyor. MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Tele1'de Burçin Atılgan'ın sunduğu gündem özel programında seçime yönelik dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Seçim ittifaklarını değerlendiren Kulat, şu anda Cumhur İttifakı elimizdeki veriler açısından baktığımızda %40 bandında, altılı masada %45 bandında kendini gösteriyor daha ziyade. Geri kalan 15 puanlık seçmen ise yaklaşık 10 puanı, belki bir puan eksik eksik belki bir puan fazla HDP'li seçmen, geri kalan 3-4 puan da diğer partiler dediğimiz minimal partilerde toplanıyor ifadelerine kullandı. Kulağıt oy oranları doğrultusunda altını masada herhangi bir sorun yaşanmaması ve HDP'nin desteği alınması halinde 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri farklı bir sonuçla muhalefetin ortak adayı tarafından kazanılacağını öngördüğünü ifade etti. Kulağıt dolayısıyla HDP'nin desteğini almasıyla birlikte bunda altını masanın aday belirlemesinde önemli bir formülasyondur. Aynı zamanda bugün itibariyle bir seçim olması durumunda altını masa bileşenleri eğer masada bir sorun yaşanmazsa, beraber hareket etme kabiliyetinde bir sorun yaşanmazsa şu ana kadar böyle bir sorun görünmüyor. Bu amaç 57'ye 43 gibi 56'ya 44 gibi duruyor şu an itibariyle diye konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam Dünyası Anayasası Yargısı Açılış Kongresi'ne katıldı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'ne katıldı ve burada açılış konuşmasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında İslam dünyasına karşı Batı'nın çifte standart uyguladığını söyleyerek dikkat çeken cümleler kurdu.
İslam dünyası bilhassa hukuk ve adalet konusunda çoğu haksız, temelsiz ve insaf sınırlarını aşan eleştirilere maruz kalıyor. Sömürgeci döneme ait bir hastalık olan oryantalizm sadece akademide değil, uluslararası siyaset ve hukuk camiasında da mevcudiyetini koruyor. Kendi sömürgeci geçmişleriyle yüzleşme erdemini gösteremeyenler, ağızlarını her açtıklarında bize insan haklarından, hukukun üstünlüğünden bahsediyor. Dünyanın birçok ülkesinde eli kanlı terör örgütlerini desteklemekte hiçbir beis görmeyenler bizlere insan hayatının kutsallığına dair nutuk çekiyor. Söz konusu kendi güvenlikleri olunca taş üstünde taş, gerektiğinde baş üstünde baş bırakmayanlar bizim hukuk ve adalet sistemimize laf söylüyor. Oysa hukuk ve insan hakları meselesinin devletler arası rekabetin aracı haline getirilmesi yanlış olduğu kadar tehlikeli de bir yaklaşımdır. Doğrudan insanı, insan onuru, milletlerin geleceğini etkileyen konularda çifte standart uygulamak, insan hakları mücadelesine zarar vermektedir. Uluslararası kuruluşların ve kimi batılı devletlerin söylemleriyle eylemleri arasındaki uçurumun ceremesini ise mazlumlar, temel hak ve özgürlükleri hünharca gasp edilenler çekmektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımcılara teşekkür etti. Erdoğan, İslam Dünyası Anayasa Yargı Konferansı'nın tüm meselelerin konuşulduğu, tartışıldığı, çözüm yollarının ortaya konulduğu bir zemine dönüşmesini diledi. Konferansın açılışına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi Başkanı Profesör Doktor Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Anayasa Mahkemesi üyeleri, İslam ülkelerinden gelen yüksek yargı mensupları katıldı. Kasım Alcan, İstanbul.
Haber bültenimiz devam ediyor. Diyarbakır'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte zırhlı bir aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı. Diyarbakır Silvan Karayolu'nda zırhlı aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı. Hastanede tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Doğan Haber Ajansı'nın verdiği haberde kaza öğle saatlerinde Diyarbakır Silvan Karayolu Köprü Başı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolden çıkan zırhlı askeri araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 6 asker yaralandı.
İstanbul Valisi Yerlikaya 1 Ocak 25 Aralık tarihlerinde İstanbul'da 166.652 yabancıya işlem yapıldığını, 47.164 kişinin ülkelerine geri gönderildiğini bildirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kaçak göçle mücadele ilişkin bir açıklama yaptı. Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 1 Ocak-25 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul'umuzda düzensiz göçle mücadele kapsamında 166.652 yabancıya işlem yapıldığı ifadesine kullandı.
Türkiye'de vatandaşın büyük kısmını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen asgari ücret 2023 yılı için 8.506 TL olarak belirlendi. Açıklamanın ardından gözler emekli maaşlarına yapılacak düzenlemedeyken Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, asgari ücrete yapılan zamla birlikte emeklilerin %90'dan fazlasının asgari ücretin altında kaldığını belirtti. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Vatandaşın büyük kısmını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen asgari ücret 2023 yılı için 8.506 TL olarak belirlendi. Açıklamanın ardından gözler emekli maaşlarına yapılacak düzenlemedeyken Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, asgari ücrete yapılan zamla birlikte emeklilerin %90'dan fazlasının asgari ücretin altında kaldığını söyledi. Emeklilerin artık yüzdelik zamlarla ayakta kalacak halinin kalmadığını ifade eden Ergün, çarşıda pazarda %150-200 olan gerçek enflasyon yerine TÜİK'in hayali enflasyonuyla zam yapılırsa emeklilerin %95'i aç kalır dedi. Ergün, asgari ücrete 3.000 lira artış yapıldığına dikkat çekerek, bir ülkenin öz evladı, üvey evladı olur mu? Hepimiz huzur içinde, adalet içinde yaşayacaksak ayrım yapılmaması lazım. Emekliler de bu ülkenin öz evladı dedi. Ergün, çarşı pazarda yaşanan gerçek hayat pahalılığını görmezden gelip TÜİK'in hayali enflasyonuyla emeklilere zam yapılamayacağını ifade ederek şöyle konuştu. TÜİK'in son 5 aylık enflasyonu %14, Aralık'ta dahil olunca 6 aylık enflasyon %16-17 civarında bir şey olacak. Gerçek hayat pahalılığını yok sayıp eğer %17 zam verilirse emekli büyük bir hüsrana uğrar. Yoksulluk değil, artık açlık olur. Emeklilerin en az %95'i aç kalır. TÜİK'in rakamları inandırıcı değil, tamamen hayal ürünü. Bizler %150-200 enflasyonu yaşadık. Hepimiz çarşıya, pazara, bakkala, markete gidiyoruz. Görmüyor muyuz? 50 liraya aldığımız peynir şimdi 150 lira. Geçen yıl 500 liraya ısınıyorduk. Şimdi 2000 liraya zor ısınıyoruz. Kazım Ergün, emekliye yüzdelik değil, seyyanen zam istediklerini belirtirken, ben dilenci gibi bize şu kadar verin, bu kadar verin diyemem. Emekliye de 3.000 lira verin desem birçok emekli bana beddua eder. 3.500 lira alan emekliye 3.000 lira versen 6.500 lira eder. En düşük kira olmuş 5.000 lira. Bu insanlar ne yiyecek, nasıl ısınacak? Biz emekliyiz, şov yapmıyoruz. Ancak halimizi anlatabiliriz dedi. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Haber bültenimiz devam ediyor. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın başvurusu üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Laşin Koridoru'ndaki durumu görüşeceğini bildirdi. Oturum 21 Aralık gecesi saat 24'te gerçekleşecek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çalışmalarını kapsayan bağımsız bir araştırma merkezi olan Güvenlik Konseyi raporu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin Fransa'nın önerisiyle Karabağ'daki durumu görüşeceklerini bildirmişti.
Dün akşam Filistin işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin güney kısmında yer alan El Hal'in kuzeyindeki Beyt-i Umer kasabasında işgal güçleri iki Filistinli genci esir aldı. Bunlardan birinin esir alınmadan önce işgalci askerle ateş etmeleri sonucu gerçek mermiyle yaralandığı ifade edildi. Vefa Haber Ajansı'nın yayınladığı habere göre iletişim aktivisti Muhammed Ivat, işgal güçlerinin Beyt-i Umer'in Aside mıntıkasına baskın düzenleyerek dükkanlarda arama yapmaları ve güvenlik kameralarına el koymaları üzerine çatışma çıktığını, işgal güçlerinin gerçek mermilerle, kauçuk kaplamalı mermilerle, gaz ve ses bombalarıyla saldırdıklarını yaptıklarını ifade etti. Habere göre işgal güçleri saldırıda gerçek mermiyle yaralanan bir genci ve Fuad Casim Ebu Ayyaş isimli bir başka genci dükkanlarına basarak esir ettiler.
Suriye ordusunun bir kontrol noktası Kamışlı Güney Kırsarı'ndaki yer alan Tel El Deheb köyünden Amerikan işgaline bağlı bir konvoyu durdurdu ve bölgeden kovdu. Yerel kaynakta Sana muhabirine yer verdi demiş de Amerikan işgal güçlerine ait 5 askeri araçtan oluşan bir konvoyun Kamışlı Kırsarı'ndaki Tel El Deheb köyüne girmeye çalıştığı ancak köyün girişindeki ordu kontrol noktasının önünü keserek konvoyu kovduğunu belirtti.
Taliban'ın Afganistan'da kadınları esir alan uygulamalarını üniversite yasağına eklemesi, üstüne üstlük kız çocuklarının ilkokula gitmesini bile yasakladığına dair haberler gelmesi, yani kızların ve kadınların eğitime erişiminin tamamen sona erdirilmesine doğru gidilmesinin ardından üniversitelerde erkek öğrenciler dersleri boykot etti.
Ve Amerika ve Kanada'da etkili olan kar fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi. Amerika ve Kanada'da etkili olan kar şiddeti kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Son 40 yılın en büyük kar fırtınası ile mücadele eden Amerika'da can kaybı da artmaktadır. Ülke üzerinde olumsuz hava koşullarının yol açtığı çok sayıda kaza ve soğuk hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 katı yükseldi. New York eyaleti yer alan Buffalo'da ise son açıklanan verilere göre 18 kişi hayatını kaybetti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Siyonist rejimde gösteriler ve iç protestolar başlığı altında. Siyonist rejim İsrail'in yeni kabinesi henüz kurulmamışken Netanyahu verilen zamanın ve sürenin son dakikalarında İshak Herzog'a bir mektup göndererek özel olarak kabineyi kuracak alternatif bir kişinin getirilmesini engellemek için kabineyi kurmayı kabul ettiğini duyurdu. Ancak iç gösteriler ve protestolar önceden, hatta kabinenin kurulmasından önce başladı. Ve geçen gecelerde Hayfa ve Tel Aviv şehirleri iç protesto ve gösterilere tanık oldu. Öyle görünüyor ki bu eğilimle birlikte işgal altındaki Filistin'in diğer şehirleri önümüzdeki günlerde de gösterilere sahne olacak. Ve bu durum ise İsrail için sakıncalı olacak. Bu protesto ve gösteriler iki grup tarafından destekleniyor. Birincisi, seçimler öncesinde kabineyi ve parlamentoyu kontrol eden ve beklenmedik bir sürpriz şekilde seçimlerde çoğunluğu kaybeden muhalefet partileri ve grupları. İkincisi ise ordu ile kolordu ve güvenlik güçleri tarafından desteklenmektedir. Her iki grubun da kendine göre nedenleri vardır ve nasıl sağcı partiler ve gruplar hedef ve politikalarını ilerletmek için toplumsal bünyeyi kullanıyorsa, muhalefette toplumsal seferberlik ve sokak gösterileri konusunda benzer bir yaklaşım sergiliyor. Netanyahu'nun siyasi muhalifleri çeşitli nedenlerle sokak gösterilerine ve protestolarına yöneldi. Birincisi, Netanyahu'nun sağcı parti ve gruplara sağladığı ayrıcalıklar ve dokunulmazlık sağlayan yasaların değiştirmesine verdiği destek karşılığında kişisel çıkarları için ve yolsuzluk davalarından kurtulmak için kasıtlı olarak sağcı parti ve grupların ona vereceği destekti. Bu yönde uzmanlar bu gruplara ayrıcalıklar vermeye yöneldiğini düşünüyorlar. Bir zamanlar Netanyahu'nun kabinesinde Dışişleri ve Savaş Bakanı ve yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Avigdor Lieberman, şimdi onun ciddi ve sağlam muhaliflerinden biri haline geldi ve bir dizi açıklayıcı ve aydınlatıcı çaba başlattı. Likud Partisi'nin üst düzey yetkilileriyle görüşen ve Netanyahu'nun yardımcıları ile konuşmalarında planlarını öğrendiğini ve planların endişe verici olmaktan çok daha ötesinde olduğunu vurguladı.
Ona göre Netanyahu kabineyi değiştirerek yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla yargılanmasının devam etmesini engellemek istiyor. Siyasi muhaliflerin ve gösteri ve protestoları düzenleyenlerin farklı şekillerde protestolarını dile getirmelerinin ikinci nedeni Netanyahu'nun homojen ve aşırı bir kabine kurarak Siyonist rejim İsrail'i yokuş aşağı götürmesidir. Başbakanlığının son günlerinde olan Yair Lapid, Netanyahu'nun yeni kabinesinin İsrail'in geleceğinin birincisi, bitiricisi olduğunu belirterek yeni kabine İsrail'i yıkıma sürükleyecektir vurgusunda bulundu. Netanyahu'nun kabinesi eğitim sistemini mahvedecek, radikal Yahudi cemaatini orantısız bir şekilde finanse edecek ve ekonomiyi mahvedecektir. Lapid, Siyonist ordunun siyasileşmesi, Batı Şeria'daki durumun patlaması, Siyonist rejimin uluslararası konumunun zayıflaması ve Tel Aviv'in Amerika ve diğer ülkelerde yaşayan Yahudilerle ilişkilerin bozulması gibi diğer sonuçları da bu durumun meyvesi olduğunu belirtti ve sağcı kabinenin etkinliği sonucu durumun daha da kötüleşeceğini belirtti. Ordu adamları yeni kabinenin aşırı politikaları benimsemesinin ordunun çökmesini yol açacağından endişe ediyor. Bu rejimin savaş bakanı Benny Gantz, Batı Şeria'da geniş yetkilere sahip olan İç Güvenlik Bakanlığı'nın Itamar Ben-Gvir'e devredilmesini bu rejim için bir güvenlik riski olarak nitelendirdi ve güçler ayrılığının siyasi düzeyde olduğunu belirtti. Eski ordu sözcüsü Bon Katri, diğer bazı eski Siyonist askeri yetkililerle birlikte Netanyahu'nun kabinesine karşı gösterilerek katılan eski savaş bakanı Moshe Yalon şunları söylüyor. Hükümet kurma hayali kuran suç koalisyonu İsrail sistemini değiştirmek niyetinde olan suçlu bir koalisyondur. Bu bir darbedir. 2015-2019 yılları arasında İsrail ordusunun Genelkurmay Başkanı ve şu anki parlamento temsilcisi İsrail rejiminin şu anki savaş bakanı Benny Gantz liderliğindeki resmi kamp koalisyonunun bir üyesi olan General Gadi Eisenbock, Netanyahu'nun koalisyon kabinesinin İsrail ordusundaki komuta gücünü zayıflattığı ve İsraillilerin güvenenin sarsılacağını ve ordunun dağılmasına yol açabileceğini söyledi. Genel olarak geçen 10 Kasım'da işgal altındaki Filistin'de seçimlerin yapılmasıyla bu rejimin 5 yıl aradan sonra siyasi krizler çıktığı düşünülürse şimdi Netanyahu'nun ilan edilmemiş kabinesine karşı protestoların şekillenmesi ve yargılanmasıyla birlikte bu rejimdeki durum gitgide geriliyor. Belki de bu rejim çukurdan çıkarak kuyuya düşmüştür.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise 2022 yılı Filistin Direniş Yılı başlığı altında. Filistin İslami Cihat Hareketi liderlerinden Ahmet el-Mudallil, 2022 yılının hiç şüphesiz Filistin Direniş Yılı olarak tanımlanması gerektiğini söyledi. Ahmet el-Mudallil'in bu yorumu ve 2022'nin neden direniş yılı olduğuna vurgun yapması konusunda birkaç nedenden bahsedilebilir. Birinci sebep 2022 yılında Siyonist rejime karşı mücadeleyi öne çıkaran yeni direniş gruplarını oluşturmuş olmasıdır. Bazı haberlere göre bu yıl 7 yeni direniş grubu kuruldu. Bunların en önemlilerinden biri Aslanlar Yuvası direniş grubu öne çıktı. Bu grupların oluşumu Filistinli gruplar arasındaki direniş ve mücadelenin Hamas ya da İslami cihat gibi geleneksel gruplarla sınırlı kalmadığı, ciddi bir savaşa ve direnme iradesine sahip yeni nesil Filistinlilerin yetiştiğini ve yeni grupların oluşturulduğu anlamına geliyor. İkinci sebep ise direniş gruplarının coğrafi alanının Gazze şeridinin ötesine geçmesi ve Batı Şeria'nın silahlandırılması suretiyle yayılmasıdır. Batı Şeria'nın silahlanması Filistin-İsrail çatışmasında önemli bir gelişme ve direnişin Batı Şeria'da bu direnişi üstlenmiş gruplar tarafından Siyonist rejime karşı koymanın en önemli yolu olarak kabul edilmesi anlamına geliyor. Bu bağlamda Fetih Hareketi de önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla Siyonist rejime karşı direniş tehdidi artmış ve Gazze şeridiyle sınırlı kalmamıştır.
Bu bağlamda Filistin İslami Direniş Hareketi'nin Hamas İran'daki temsilcisi Halid el-Kayyumi, Gazze Savaşı'nın ilk başarısının direniş grupları arasındaki meydanların ve ortak karar alınması sahalarını güçlendirmesi olduğunu belirterek şunları kaydetti. Siyonist rejimin herhangi bir eyleminin direniş gruplarının güçlü tepkisiyle karşılaşacağını şüphe edilmesin. Bu nedenlere göre 2022 yılında Filistin direnişinin önceki yıllara göre güçlendi ve kendi gücüne güvenerek Siyonist rejime ağır darbeler indireceği söylenebilir. Elbette Filistinli gruplar arasında direnişin güçlenmesinin onlara da bir maliyeti olduğunu belirtmekte fayda vardır. Aslında Filistinler nihai çözüm yolunun sadece direniş olduğunu anlamış durumdalar şimdiye dek. Batı ve İsraillerin çalışmaları sonucu Filistinlere yumuşak ve diyalog yolu ile işgalciler ile anlaşabileceği fikri dayatılmıştı.
Hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Peygamber Efendimizin Bilecik kızı Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle Tahran Radyosu ailesi olarak siz değerli dinleyicilerimize taziye mesajlarımızı sunuyor ve konuyla ilgili uzman konuğumuz din alimi Sayın Hüccetül İslam Mehdevi'nin görüşlerini dinlemeye davet ediyoruz sizler efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mürselin Habibi ilahil alemin Ebul Gasim Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala alihi teyyibine tahirin. Rahmetullahi ve barakatuhu. قال الحكيم في كتابه الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Her şeyden önce Hazreti Zehra'nın şehadet yıl dönümünü tüm Müslüman kardeşlerime özellikle Ehl-i Beyt dostlarına tesliye tarz ederim. Hazreti Zehra'nın şahsiyeti hakkında çeşitli kitaplar yazılıptı ve çeşitli konuşmalar olundu. Ve bu konuda çeşitli seminerler ve konferanslar hazırlanıptı. Yine de ele bil ki bir gölden bir damla alma gibidir. Yani bu büyük şahsiyetin konu hakkında konuşmaklık denizden bir damla almak gibidir. Bunun ahlakı, maneviyeti, fedakarlığı, çocuklarına en iyi anne olması, eşine en iyi kadın olması, komşularına en güzel komşu olması, bunun çeşitli ahlakları hakkında konuşmak gerçekten günlerce vakt alacaktır. Hazreti Zehra'nın bir kısa müddet ömründe bu kadar makama yükselmesinin sebebi nedir acaba? Hazreti Zehra 18 sene ya bazı ağaların buyurduğuna kaç sene ondan fazla 20 sene 25 26 seneden fazla diyen yoktu. Bu hele Şia'nın görüşünde 18 yaşında dünyadan gelipti. O 18 yaşında bir kadın ne yapıptı ki böyle bir makama yükselipti? acaba bunun peygamber kızı olması, imam eşi olması, imam annesi olmasından mıdır? Bunların kendisi bir fazilettir ama bu değildir. Belki Allah'a en iyi bende olmasıdır ve Allah'ın emirlerini bir yerine getirip ve Allah'ın emirlerine boyun eğmesidir ki Hazreti Zehra'yı bu makama yükseltiptir. Herkes Hazreti Zehra gibi Allah'ın emirlerine uysa, Allah'ın emrini yerine getirse ve Allah'ın buyurduklarına boyun eğse bu makama ulaşacaktır. Hele Hazreti Zehra'nın makamına da ulaşmasa Hazreti Zehra'nın yolunu gidenlerden olacaktır. O Hazretin şahsiyeti hakkında hadislerimizde vardır ki Peygamber Efendimiz o kadar Hazreti Zehra'ya ilgi gösterirdi, o kadar ihtiram ederdi ki herkes gıpte yerdi. Herkes arz ederdi ki Peygamber o özelliklerden bunlara da göstersin. Hazreti Zehra'ya Resulullah'ın hadislerde buyurdu ki babasının annesi. O kadar Hazreti Zehra babasına bağlılığı vardı ve babasına fedakarlığında yardım ederdi. İslam'a, İslam'ın doğruluğunda ve İslam'ın öne gitmesinde babasına yardımcı olardı ki Hazret buyurdu ki babasının annesidir. Peygamberimiz seferlere gittiğinde herkesten sonra Hazreti Zehra'dan görüşerdi. Ve geldiğinde herkesten önce Hazreti Zehra'nın evine giderdi. Hazreti Zehra'ya o kadar özen gösterirdi ki 6 ay boyunca tüm sahabeler şahitti ve çeşitli kitaplarda gelipti. 6 ay boyunca her gün sabah namazında durardı. Es-salat, es-salat. Ya ahle beytin nubuvve innema yuridillah li yuzhme ankum ricse ahlel beyt ve yutahhirakum tahhira. Bu ayeti okuyardı ve Hazreti Zehra geldiğinde tamamen ayağa kalkardı Resulullah ve bazen Hazreti Zehra'nın elinden öperdi Resulullah. Niye bu kadar şahsiyeti var idi? Çünkü Allah'a ibadeti ve bendeliği çok idi. Çün imamet yolunda fedakarıydı. Çün peygambere çok hizmet etmişti ve İslam'a hizmette bulunmuştur. Hazreti Zehra'nın kişiliği hakkında çeşitli hadisler vardır ve tarihte bunlar geçiptir. Ama Hazreti Zehra hicretten önce ya hicretten sonra İslam'ın bel kemiklerinden idi. Ve İslam'ı savunan birisiydi. İslam'ı dilinle, emelinle yardım eden birisiydi. Peygamber hicret etmeden Hazreti Hatice'yi ve Ebu Talib'i ki elden verdi. Hazreti Zehra idi ki Peygamber gemcin ve gusseli eve gelende onun gemini yüreğinden atsın. Ve Peygamber'e dildarlık versin ve Peygamber'e kuvveti kalb versin ve peygamberi güzel bir şekilde yıkandırsın, elbisesini, yemeğini her çeşidiyle peygambere yardımcı olsun, peşinde dursun. Peygambere annelik yapırdı, kardeşlik yapırdı. Peygambere bir arkadaş idi daha doğrusu. Peygamber hicret ettikten sonra da aynı şekildeydi. Hazreti Zehra ev kadını olmasına rağmen hiçbir zaman ilim, elim ve takvadan geri kalmamıştı. Hazreti Zehra kocasına en iyi eş olmasına rağmen hiçbir zaman siyasetten kenar kalmamıştı. Bakın Hazreti Zehra en iyi kadınlar, en iyi kadınıydı kocasına karşı. Ve hadis de buyurup ki kadının cihadı husnu tebe'ul, yani cihadı mer'u husnu tebe'ul, kadının cihadı, kadının fedakarlığı budur ki, eşine en iyi eş olsun ve çocuklarına en iyi anne olsun. Hazreti Zehra'nın terbiyet ettiği çocuklara bakın siz. Hazreti Zehra'nın elinin altında büyüyen Zeynep'tir ki Kerbela olayını yaratıptır. Eğer Hazreti Zehra'nın fedakarlığı olmasaydı ve güzel bir şekilde bu çocukları terbiye etmeseydi Kerbela olayı vücuda gelmezdi. Bu fedakarlıklar olmazdı. İslam'dan bir ad kalmazdı. Ve Hazreti Zehra'nın bu çocukları güzel terbiye etmesi bize olgudur ki bizim kadınlarımız da Hazreti Zehra'dan olgu alsınlar. Fakat siyasette oldukları için artık çocuklarına yetişmesinler, evlerine yetişmesinler. Eve yetişseler çoluk çocuklarını kenara bıraksınlar. Hayır, öyle değildir. Hazreti Zehra evde çalışardı ve güzel bir şekilde çocuklarını terbiye ederdi. Ama o taraftan da ilim peşindeydi. Siyasette de var idi. Güncelde de var idi. Eğer bir yerde İslam tehlikeye düşseydi orada fedakarlık ederdi. Hazreti Zehra annesinden, babasından sonra gördü ki imamet tehlikededir. Kendisini feda eledi imamete. Ve eğer bu ilim sahibi olmasaydı, siyasetten haberi olmasaydı, İslam'dan bir şey kalmazdı. Peygamber Efendimiz dünyayı terk ettikten sonra Hazreti Zehra'nın fedakarlığı olmasaydı, insanlar Allah'a tanıma ve ona ibadette bulunma hususunda türlü hatalara kapılacaktı. Tekva, ahlak, kültür, eğitim, bunların hiçbirisi ortada kalmayacaktı. Eğer biz fakat Hazreti Zehra'nın bu hadisine amel edek ve fakat mesela bu hadiste dünya amel ede bugün herkes birbirinden güzel bir şekilde geçine, yalancılık olmaya, oruçluk olmaya, günah olmaya, fısk fucur olmaya, güzel bir şekilde geçinek. Ailemizden de aynı şekilde birbirimize emri ve marif edek, nezlez münker edek, birbirimizi doğruluğa sürükleyek. Ne kadar güzel olar gerçekten. Güzel olmaz mı? Dünya gülistan olmaz mı? Ve sizleri Allah'a amanet ederim. Allah tüm Müslümanları dünyanın her bir yerinde zalimlere piruz etsin ve bizi bu Ehl-i Beyt'in yolunu gidenlerden karar versin inşallah. Vakt az olduğu için bu kadar yeterli de Allah hamınızdan yardımcı olsun ve onlar için özellikle radyoda çalışırlar ve Ehl-i Beyt'in sesini dünyaya iletirler. Allah onların da yardımcısı olsun. Allah hamımızı muvaffak etsin inşallah. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Hüccetül İslam Mehtebi'nin görüşlerini Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Yemen Ensarullah Hareketi'nin saldırgan Suudi Arabistan ile mücadelenin yeni aşamasının farklı olacağını vurgulaması, Bahreyn'de Siyonist rejimiyle normalleşmeye karşı protesto gösterileri düzenlenmesi gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali El-Husi yaptığı açıklamada Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıların yeniden başlama ihtimali olduğunu açıkladı. Muhammed Ali El-Husi Twitter'da şunları yazdı. Çatışmaların devam etmesi halinde durum 2017 ve 2018 yıllarına geri dönecektir.
Birleşmiş Milletler'in istişareleri ve San'a'nın iyi niyetinin ardından 2 Nisan 2022'de Yemen'de 2 aylık bir ateşkes sağlandı ve bu ateşkes 2 dönem 2'şer aylık uzatmaların ardından 2 Ekim'de yeni bir anlaşmaya varılmadan sona erdi. Bu ateşkesin en önemli hükümleri arasında 18 akar yakıt gemisinin Hudeyde limanlarına girişi ve San'a havaalanından haftalık 2 gidiş ve dönüş uçuşuna izin verilmesi vardı. Ancak bu ateşkes işgalci koalisyon tarafından yüzlerce kez ihlal edildi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti kuşatmanın kaldırılmasını, San'a havaalanının tamamen yeniden açılmasını ve Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin paralı askerleri tarafından işgal edilen eyaletlerin petrol gelirlerinden çalışanların maaşlarının ödenmesini ateşkesin yenilmesinin şartı olarak açıkladı. El-Husi Suudi Arabistan'ın bu yılki bütçe fazlası ile ilgili açıklamasına da değinerek şunları söyledi. Suudi Arabistan'ın bütçe fazlasını göz önünde bulundurarak vatandaşlarının rahatı için vergileri biraz düşürmesini tavsiye ederim. Suudi Arabistan Aralık ortasında 27,2 milyar dolar bütçe fazlası verdiğini açıkladı. Bu rakam bu ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %2,6'sına denk gelmektedir ve 2013'ten beri benzeri görülmemiş bir durumdur.
İttilat gazetesinde Rusya'nın Ukrayna'nın ön şartlarıyla müzakere masasına oturmayacağını vurgulaması, Suudi koalisyonun Hudeyde'de ateşkesi sık sık ihlal etmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Cumhur-i İslami gazetesinde Lübnan gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hizbullah Hareketi Yürütme Kurulu Başkanı Lübnan'daki bugünkü Amerikancılık, Siyonist rejimin saldırdığı 70'ler veya 80'lerdeki iç savaşın Amerikacılığına benzemiyor açıklamasında bulundu. Hizbullah Hareketi Yürütme Kurulu Başkanı Seyit Haşim Safiyettin bir törende yaptığı açıklamada şöyle dedi. Amerika ve Büyükelçiliğinin Lübnan'ın iç işlerine karıştığı doğrudur ama bugün Lübnan'da her istediğini yapamıyor. Çünkü onurlu insanlar ve savaşçılar sabırla ve anlayışla Amerika'nın Lübnan'daki projelerine ve satılmışlarına karşı zafer kazanıyor. Seyit Haşim Safiyettin şöyle devam etti. Lübnan'daki Amerika ve Suudi Arabistan'ın rızasını arayan onların paralı askerlerine durumun değiştiğini söylüyorum. Hizbullah hareketi yetkilisi, ilk zamanlarda dahi Siyonist düşmanla savaştığımızda müstekbir Amerika'nın onu desteklediğini biliyorduk ama buna rağmen ikisini de yendik diye kaydetti.
Tahran Radyosu.
Hemşehri gazetesinde İngiltere ve Fransa'da grevleri konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şu satırlar yer alıyor.
Euronews yayımladığı bir haberde İngiltere ve Fransa'da maaşların düşük olması nedeniyle başlatılan grevler üzerine Noel tatilinde hava yolculuklarında sorun yaşanacağı ve uzun gecikmeler olabileceğini kaydetti. Habere göre İngiltere'de hayat pahalılığının ağır basması üzerine pasaport kontrolü bölümü personeli geçtiğimiz cuma gününden itibaren greve girdiler ve bu grevin kaç gün süreceği henüz belli değil. Yine aynı habere göre Fransa'da da demir yolları personelinin Noel tatili eşiğinde greve girmeleri üzerine İngiltere için düşünülen sıkıntıların benzeri burada da yaşanacağı tahmin ediliyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızda da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Süre'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın Şehadet Yıldönümü özel programı.
Kız sahibi olmanın büyük bir utanç olduğu bir dönemde Resulullah Efendimiz kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha ile övünüyor. O Hazreti görünce ayağa kalkar ve Zehra'ya doğru giderdi. Bazen herkesin gözleri önünde onun küçücük ellerini öpücük kondurur. Bazen de Fatıma'yı kucaklar ve şöyle buyururdu: "Ben Fatıma'dan cennet kokusu alıyorum."
Evet değerli dinleyicilerimiz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Cennet kadınlarının baş tacı Hazreti Fatıma'nın şehadetini idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta siz kıymetli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm Ehl-i Beyt aşıklarına başsağlığı diliyoruz.
Ay'a hiç baktın mı? Özellikle de dolunay iken ve tüm güzelliğiyle parlarken, günler geçerken sanki yüzünü yavaş yavaş kapatıyor ve sadece bir bölümü görünüyor. Ve yavaş yavaş artık o güzel yüzünden hiçbir şey gözükmüyor. Hazreti Zehra, Resulullah'ın mutahhar kızı, tıpkı bir ay gibi parlıyordu. Fakat Azimüşşan babasının rahleti ardından Hazreti Zehra hayatın en büyük olaylarıyla karşı karşıya kaldı. Dönemin insanlarının gafletiyle, o insanlar ki Resulullah'ın "Ben kimin Mevlası isem Ali benden sonra onun Mevlasıdır" buyurmasını unutan insanlar.
Resulullah Efendimiz acı rihleti ardından ve uğursuz bir gecede bir grup Hazreti Ali Aleyhisselam'ın evine saldırarak kılıç zoru ile Hazreti Ali'den yeni halifenin biat almaya kalkıştılar. Onlar evin kapısını yaktılar ve büyük bir öfkeyle kapıyı açtılar. Fakat Zehra Kübra onların eve girmesini engellemeye çalışırken kapının arkasında duruyordu. "Yoksa Resulullah Fatıma benim ciğerparemdir. Kim onu incitse beni incitmiştir" buyurmamış mıydı? Öyleyse neden Resulullah'ın rihletinden kısa bir süre sonra böyle bir saldırıya geçtiler ve nübüvvet bahçesinin çiçeğini hem de kapının arkasında böyle yaraladılar? Kapıdaki çivi narin bedenini yaraladı ve bebeği düştü ve kendisi zayıf düşerek hastalandı. Fakat Fatıma, Ali'nin velayetine büyük bir cesaret ve yiğitlikle savundu ve Ali'nin kötülerin kılıç zoru ile götürülmesini engelledi.
Fatıma bu yolda geri adım atmadı. Zor da olsa nahif bedeni ile camiye ulaştı. Orada yaptığı konuşma ve okuduğu hutbede insanları ilahi takvaya ve Resul-i Ekrem'in öğretilerine uymaya davet etti ve Kadir'den söz etti.
Sonra derinden bir ah çekti. Fakat dudakları lanete açılmadı. Bu acı olaydan sonra henüz 18 yaşında olan o kadın, o Tahire, o Sıddık'a, meleklerin yüce ilahi konumunu insanlardan daha iyi bilen Fatıma, aldığı ağır yaralar ve acılar ve kederle dolu olan kalbiyle hasta yatağına düştü.
Mübarek ömrünün son saatlerinde Emiren Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'a, "Ey amcaoğlu, sen hayatın boyunca beni yalancı ve hain bulmadın ve ben de asla senin emirlerine muhalefet etmedim," buyurdu. Fatıma'nın aşkı ile yanıp tutuşan genç ve mor Yasemin'in son yapraklarını dökmekte olduğunu gören Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle karşılık verdi: "Allah'a sığınırım, sen Allah'ı en iyi bilen, iyilik ve takva sahibi, cömert, Allah'tan çok korkan birisin. Allah'a yemin ederim ki bana karşı gelmişsin diye seni kınayacağım hiçbir davranışın olmamıştır. Senin ayrılığın ve seni yitirmem bana ağır geliyor. Ancak bundan kaçınmamız mümkün değildir. Allah'a yemin ederim ki Resulullah'ı kaybetmekle yaşadığım musibetimi yeniledin. Senin ölümün ve seni yitirmem büyük bir musibettir. Biz Allah'tan geldik ve ona döneceğiz. Ne feci, ne elem verici, ne yaralayıcı ve de ne hüzün verici bir musibettir bu. Bu musibet karşısında hiçbir teselli beni teskin etmez. Hiçbir taziye unutturmaz bu acıyı. Bir yıkımdır ki geride hiçbir şey bırakmıyor."
Tahran Radyosu.
Kız sahibi olmanın büyük bir utanç olduğu bir dönemde Resulullah Efendimiz her daim kızı Fatıma selamullahi aleyha ile övünür. O Hazreti görünce ayağa kalkar ve Hazreti Zehra'ya doğru ilerlerdi. Bazen herkesin gözü önünde onun küçücük ellerine öpücük kondurur. Bazen de Fatıma'yı kucaklar ve şöyle buyururdu: "Ben Fatıma'dan cennet kokusu alıyorum." Resul-i Ekrem Efendimiz yüce özellikler ve sıfatlarla Hazreti Zehra'nın ulu konumuna işaret ederek o hasetin faziletleri ve şanını anlatmaya çalışırdı. Resulullah'ın eşi Ayşe Hazreti Fatıma hakkında şöyle buyurur: "İnsanlar arasında konuşmada kimsenin Fatıma'dan daha çok Allah Resulüne benzeyen kimseyi görmedim."
Bu cennet kızının ıtrı Ali'nin küçük ve kerpiçten evini sardı ve onun eşi olduğunda İmam Hasan, İmam Hüseyin, Hazreti Zeynep ve Ümmü Gülsüm gibi değerli semelelere armağan etti. İmamların sülalesi o evden ve o nurani evlilikten kaynaklandı. Fatıma, valinin sade ve saf evinde Allah'ın kokusu duyuluyor. Sevgi, saygı ve aşk dalga dalga yayılıyor. Her hareket saygı ve edepten kaynaklanıyordu. Kalpler Allah nuru ile aydınlanıyor, samimi ve içten ibadetler ise ev halkının kulluğunu melekuta ulaştırıyordu.
Bu evde dünyanın hiçbir rengi yoktu ve evden dünyanın tüm renklerinden uzak olan bir koku duyuluyordu. Ayaklarının altındaki halı, geceleri üstünde uydukları bir post, yemekleri en sade yemeklerdi. Fatıma, evin ekseni, annelik aşkının tecellisi, eşinin huzuruydu. O seçkin kadın, ümmet Resulü'nün kızıydı. Tüm davranış ve hareketlerinde tevazu, iffet ve haya görülüyordu. Kokusu evi saran Fatıma'nın pişirdiği ekmekten yoksullar da faydalanırdı. Ev çok sadeydi. Öyle ki en yoksulların kalbini bile sarsmazdı. Onlar
Fatıma ve Ali'nin okyanuslar genişliğinde kalpleri olduğunu bildikleri için asla isteklerini söylemekten çekinmezlerdi.
Hazreti Zeyna'nın gerçek değeri birçok muteber rivayete göre o hazretin Allah'a ibadet ve kulluğundadır. Vahiy evinde yetişen Sıdıka, Kübra'nın tüm vücudu takva ile yanıp tutuşurken Allah'a olan aşk ise onun tüm hücrelerinden akıyordu. Fatıma'yı imanın doruğunda olduğunu belirtiyorlar. Resulullah Efendimiz de Fatıma'nın ibadet ve dindarlığı konusunda Salman Farsi'ye şöyle buyuruyor. Ey Salman! Allah'a ibadet için her şeyden feragat edecek kadar iman, kızın Fatıma'nın kalbinin derinlikleri ve tüm vücuduna nüfuz etmiştir.
Hazreti Fatıma selamullahi aleyha ibadet halindeyken nefesleri sayılacak derecede Hakk'a yönelirdi. İmam Hasan aleyhisselam annesi Hazreti Fatıma selamunla aleyha hakkında şöyle buyurmuşlardır. Cuma gecesi annem Fatıma mihrapta durup ibadete koyulmuştu. Fakat şafak atıncaya kadar hep rükû ve secde halindeydi. Mümin erkek ve kadınların ismini zikredip onlar için sürekli dua ediyordu. Fakat kendisi için Allah'tan hiçbir şey istemediğini gördüm. Bunun üzerine anneme, "Anneciğim, neden diğerlerine dua ettiğin gibi kendin için de dua etmiyorsun?" diye sordum. Buyurdular ki, "Evladım, önce komşu, sonra insanın kendisi."
Hazreti Fatıma selamullahi aleyha tüm annelik ve eş olma görevlerinin yanında Allah'a ibadet etmek ve ravz-u niyazla bulunmak için vakit ayırırdı. Birçok muteber rivayete göre Resulullah'ın rihleti ardından Yüce Allah'ın özel melekleri o hazrete nazil olarak baş sağlığında bulunuyorlardı ve hatta gelecekten haber verirlerdi. Hazreti Fatıma din alimesiydi ve Cebrail'in getirdiği haberleri Ali'ye anlatır, Vali aleyhisselam da onları yazardı. Bu kitap sadece masum imamların elindeydi ve şimdi de beşeriyetin son kurtarıcısı Fatıma'nın kuşağından olan imam Hazreti Mehdi'nin yanındadır.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem kızı Fatıma'nın kemalatını şöyle anlatıyor. Kızım Fatıma, alemin başından sonuna kadar kadınların en üstünüdür. Bedenimin bir parçasıdır. Gözümün nurudur. Kalbimin meyvesidir. Bedenimdeki ruhumdur. İnsan şeklinde bir huridir. İbadet mihrabında ayağa kalktığında yıldızlar yeryüzündekilere nur saçtığı gibi onun nuru da gökteki meleklere öyle nur saçar. Allah meleklerine şöyle buyurur. Ey meleklerim! Dünya kadınlarının serverine Fatıma'ya bir bakın. Nasıl karşımda namaz için ayağa kalkmıştır. Benim heybet ve celalimden bedeni tir tir titriyor. Kalbiyle bana ibadete yönelmiştir. Ey melekler! Şahit olun ki ben Fatıma'nın takipçilerini cehennem ateşinden amanda kıldım.
Günün birinde Resul-i Ekrem kör bir adamla Hazreti Fatıma'nın evine vardı ve içeri girmek için izin istediler. Bunun üzerine Hazreti Fatıma Resulullah'a hitaben örtünmelerine izin vermesini istedi. Resul-i Ekrem kızına adamın göremediğini hatırlatınca Hazreti Fatıma şöyle karşılık verdi. Fakat babacığım ben onu görebiliyorum. Bu hareket o hazretin iffet ve hayasını gösteriyor. Öyle ki kendisine kör bir adam karşısında bile örtünüyordu. Fakat aynı Fatıma velayeti savunma ve dinin sapmasından duyduğu endişe nedeniyle toplumun siyaset meydana iniyor ve güçlü bir hutbede halkı felah ve erdemliğe davet ediyor. Böylece Fatıma bir kadının tüm kadınlık özellikleriyle Allah'a kulluk, aile hayatı ve siyasi yaşamda en iyilerden olabileceğini gösterdi.
Hazreti Fatıma selamullah aleyha, eşi Hazreti Ali'ye, beni yıka ve geceleyin kefenle. Namazımı kıl ve cenazemi geceleyin defnet. Hiç kimse bilmesin diye buyurdu. Ali de hüzün dolu bir yalnızlıkla, yetimlerinin gözyaşları ve ahları ile, Hasan ve Hüseyin'in sessiz ağlayışları ile ve daha 5 yaşında olan Zeynep'in şaşkın bakışları arasında Hazreti Fatıma'yı yıkadı. Ve çok az sayıdaki yarenleriyle gecenin karanlığında o hazreti toprağa verdi. Böylece Hazreti Fatıma'nın mezarı o hazrete reva görülen zulmün tarih boyunca gözler önünde olması için Medine'de gizli kaldı.
Bir kez daha Hazreti Fatıma'nın mazlumca şehit edilmesi nedeniyle taziyelerimizi bildirirken, iki dünya kadınlarından en üstün ve en mutahhar olan Hazreti Fatıma'ya şöyle diyoruz. Selam olsun sana ey insan şeklindeki huri, selam olsun sana ey mutahhar dindar, selam olsun sana ey meleklerle hemsohbet olan.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümüyle beraberiz.
Bu programımızda Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimizi Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıkları ile başlamak istiyoruz.
Biden ve Zelenski'nin görüşmesi,
İran İHA'ları ile ilgili iddiaların Amerika Kongresi'nde tekrarlanması,
Amerika'da şiddet ve tehditlerin artması kaygısı,
Amerika'da uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili ölümlerin artması
ve siyahi gençlerin beyazlara göre daha fazla şiddete kurban gitmeleri,
son bir hafta içerisinde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan önemli gelişmeler arasındaydı.
Mesela savaşın başladığı günden beri ilk yurt dışı gezisini Amerika'ya yapan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Amerikalılar tarafından karşılandı. Amerika Kongresi'nde dakikalarca ayakta alkışlanan Zelenski, daha fazla askeri yardım talebinde bulundu. Ukrayna'daki savaştan sonra ilk kez ülkenin savunma yeteneklerini güçlendirmek ve savaşa verilen Amerikan desteğini sürdürmek umuduyla Washington'a giden Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerikan Kongresi üyeleriyle bir araya geldi ve burada yaptığı konuşmada İran ile Rusya arası işbirliği iddiasını bir kez daha tekrarladı ve Moskova'nın Ukrayna tesislerine saldırıda İran insansız hava araçlarını kullandığını iddia ederek Amerika Kongresi'nin Rusya ile savaşta Ukrayna için desteğini istedi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise Ukrayna makamlarının defalarca asılsız suçlamalarla İran'ı suçladığını hatırlatarak İran'ın insansız hava araçlarının Rusya'ya verildiğine dair sorun olduğu iddiasına yanıt vererek İran İslam Cumhuriyeti'nin hiçbir tarafa askeri teçhizat ihraç etmediğini, Ukrayna Savaşı'nda kullanmak üzere hiçbir İHA'nın Ruslara verilmediğini vurguladı.
Ukrayna'nın Amerika ve bazı Avrupa ülkeleriyle birlikte Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta İran insansız hava araçlarını kullandığını iddia etmesinin üzerinden bir süre geçti. Ancak belge sunmadan ortaya atılan bu iddia, İran ve Rusya üzerindeki siyasi ve ekonomik baskıyı artırmanın yanı sıra savaşı sürdürmek için Batı silahlarının Ukrayna'ya gönderilmesini meşrulaştırma gibi amaçlar gütmektedir. Ukrayna Cumhurbaşkanı 24 Ekim'de yaptığı konuşmada Rusya'nın 2000'e yakın İran'ın Şahed 136 İHA'sını sipariş verdiğini ileri sürdü. Birkaç gün sonra Ukrayna Hava Kuvvetleri sözcüsü de 300'den fazla İran yapımı Şahed 136 İHA'sının Ukrayna ordusu tarafından düşürüldüğünü iddia etti. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti, Ukrayna kriziyle ilgili olarak, hep bu krizle ilgili olarak aktif tarafsızlık politikasına bağlı kaldığını defalarca vurguladı.
Aslında İran bu krizin bir tarafı değil ve bu krizin başından beri iki tarafla kurduğu dostane ilişkiler çerçevesinde iki ülkeyi diplomasi yoluna döndürmeyi ve sorunları çözmeye çalışıyor. Buna göre Ukrayna'daki kriz öncesinden beri süregelen İran ve Rusya'nın savunma işbirliği de İkili ilişkiler çerçevesinde sürdürülen işbirliğiydi ve hiçbir zaman Rusya'ya askeri destek anlamına gelmiyordu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Rusya ile savunma işbirliğimiz var. Ancak Ukrayna'ya karşı savaşı desteklemedik ve İran silahlarının hiçbirini savaşta kullanması için Rusya'ya vermedik dedi. İran, bu konudaki anlaşmazlığı çözmek için ve bu suçlamayla ilgili olarak Ukrayna tarafıyla uzman toplantılarına da katıldı. Ancak Ukrayna tarafı, teknik toplantıda Rusya'nın Ukrayna ile savaşta İran insansız hava araçlarını kullandığına dair herhangi bir kanıt sunmadı.
Tabii asılsız suçlamaların bir başka nedeni de bu gelişmelerin toplamı ve Ukrayna'nın Batı'nın hedefleri doğrultusunda ilerlediğini gösteriyor. Amerika iddialarına dair bir belge sunmadan İran'a karşı suçlamalarda bulunmaya devam ediyor. Bir diğer yandan Amerika, COEP nükleer anlaşmasından yasa dışı çıkması ve tek taraflı yaptırımlarının devam etmesi nedeniyle bu anlaşmanın ihlalini ve aynı zamanda Viyana'daki müzakerelerin askıya alınmasına da neden oluyor. İran ve Rusya savunma işbirliğinin ve Rusya'nın İran'a ait insansız hava aracı kullanması iddiaları, İran'a yönelik yaptırımları yoğunlaştırmak ve Amerika'nın taleplerini COEP'in ötesine taşımak için bir bahane haline getirildi. Amerika'da bu yöndeki baskıları arttırarak İran ile Rusya arasında daha yakın işbirlikleri ve savunma işbirliğini engellemek istiyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Varishkin, Batılı ülkelerin uygulamadaki başarısızlıklarını gizlemeye çalıştıklarını ifade etti.
Amerika Kongre Polisi Başkanı Thomas Menger, bir yıl içinde kongre üyelerine yönelik tehditler hakkında Senato'ya sunduğu bir raporda bu istatistiği endişe verici olarak değerlendirdi. Senato Kurallar Komitesi toplantısında Kongre polisinin geçen yıl Kongre üyelerine yönelik 9000'den fazla tehdit kaydettiğini söyleyen Menger, federal temsilcilere yönelik tehditlerin son 6 yılda %400'e yakın arttığını sözlerine ekledi.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşine yönelik saldırıya değinen Thomas Menger, "Mevcut atmosferin ciddiyetini abartmayacağım ama nefret ve şiddet de bu endişe verici sürecin bir parçası. Kongre üyelerine yönelik tehditler Amerika toplumunun dağılmasının üzücü bir işareti olarak değerlendirmek lazım," dedi. Eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana milletvekillerine yönelik şiddet ve tehditler 2017'de yükselişe geçerek korku uyandırdı.
Köleliği kaldırdığını ilan eden Amerika, gerçekte ise kölelik sistemini devam ettiriyor. Bu bağlamda Amerika'da siyahi George Floyd'un ölümünün ardından yeniden gündeme gelen polis şiddeti nedeniyle 2013-2022 döneminde 10 bine yakın kişi yaşamını yitirirken, siyahi Amerikalıların ölüm oranının beyazlardan 2,5 kat fazla olması dikkat çekiyor.
Mapping Police Violence isimli sitenin güvenlik kaynaklarından derlediği bilgilere göre Amerika'da 2013'ten 2022'nin ortasına kadar polis şiddeti nedeniyle siyahiler de dahil 10 bine yakın kişi yaşamını yitirdi. Bu kişilerin ölümüne yol açan olayların %95'i gözaltı esnasında yaşanırken Kaliforniya, Texas ve Florida polis şiddetinin en çok olduğu eyaletler olarak öne çıkıyor. Ayrıca sitenin derlediği bilgilere göre ülke nüfusunun sadece %13,4'ünü oluşturan siyahiler, beyazlara oranla polis şiddetine 2,5 kat daha fazla maruz kalıyor. Gerek polisin orantısız güç kullanması, gerekse de siyahilerin bu olayları sık sık yaşaması ise çoğu zaman büyük protestolara yol açıyor.
Tahran Radyosu.
Amerika'da aşırı dozda uyuşturucu madde kullanımı kaynaklı ölümlerin sayısı geçen yıl bir kez daha rekor düzeye ulaştı. Amerika Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezlerinin son verilerine göre 2021 yılında 107 binden fazla kişi aşırı dozda uyuşturucu madde nedeniyle yaşamını yitirdi. 2021 yılıyla ilgili mevcut veriler Amerika'da aşırı dozda uyuşturucu madde kaynaklı can kayıplarının 2020 yılına kıyasla %15 oranında arttığını gösteriyor. Bu ülkede her 5 dakikada bir kişinin aşırı dozdan hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Geçen yıl aşırı dozda fentanil ilacı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2020 yılına kıyasla %23 artarak 71 bin olarak kaydedildi. Fentanilin en fazla ölüme neden olmasının başlıca nedenlerinden biri olarak ilacın düşük fiyatlı olması gösteriliyor.
Fentanilden sonra en fazla ölüme neden olan uyuşturucu maddeler arasında opioid içeren ağrı kesiciler ve eroin geliyor. Veriler metamfetamin nedeniyle 32.856, kokain nedeniyle 24.538 kişinin 2021 yılında yaşamını yitirdiğini gösteriyor. Aynı yıl içinde aşırı dozda ağrı kesici ilaçlar nedeniyle 13.503 can kaybı yaşandı. Uzmanlar COVID-19 pandemisi nedeniyle uygulamaya koyan kısıtlamalar nedeniyle birçok kişinin sağlık hizmetlerine ve tedaviye erişimde sıkıntı yaşadığını ve bunun da aşırı dozda ilaç ve uyuşturucu madde tüketimini arttırdığını savunuyor. Aşırı dozda uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle yaşanan can kayıplarının son 20 yıldır artışta olduğu ülkede uzmanlar mevcut rakamların rekor düzeyde olduğuna dikkat çekiyor. Uyuşturucu İstismarı Ulusal Enstitüsü'nden Dr. Nora Volkov, verilerin gerçek anlamda afallatıcı olduğu yorumunda bulundu.
Volkov, aralarında nadiren ilaç kullanan ve ergenlik çağındaki kişilerinde olduğu çok daha fazla sayıda kişinin çok az miktarda kullanılması durumunda bile aşırı doz etkisi yaratacak bu güçlü maddelere maruz kaldığı bir durumla karşı karşıyayız dedi. Beyaz Saray, Ulusal Uyuşturucu Kontrol Politikası Ofisi Direktörü Dr. Rahul Gupta, "Her 5 dakikada bir aşırı dozdan bir hayat kaybediyor olmamız kabul edilemez," dedi. Yeni verilerin yayımlanmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Gupta, Başkan Joe Biden'in yeni ulusal uyuşturucu kontrol stratejisinin önemine vurgu yaparak, zarar azaltmada kullanılan naloxon gibi araçlara erişimin genişletilmesi, daha fazla kişiye tedavi sunulması, uyuşturucu kaçakçılığının durdurulması ve yok edilmesi ve uyuşturucu politikasının veri tabanının geliştirilmesini hedeflediklerini hatırlattı.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsuzey.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.